Ayrım 22.
Çankaya o anda allak bullak olmuş, olay dalga dalga çevreye yayılmış. Yorumlar, suçlamalar, açıklamalar arasında zavallı genç kadının yaşamını yitirmesi ikinci plana geçmişti sanki. Şimdi Mustafa Kemal anlatılamayacak kadar üzgün ve suskun, Latife Hanım pişman, mahcup ve perişandı. Dışarıda olayın dedikodusu inanılmaz boyutlarda büyüyor, kabarıyor, bambaşka yönlere götürülüyordu. Öldü mü, öldürüldü mü soruları fırsatçıların eline güzel bir imkan olarak geçmişti. Bu olayı bilerek saptıranlar, aşık, amacına ulaşamamış, bir başka kadın için terk edilmiş, umutsuz bir hastalıkla savaşan bir kadının, sevdiği adamın evinin bahçesinde canına kıymasının, öyle yapayalnız, terk edilmiş, Mustafa Kemal'siz bir hayata katlanmaktan çok daha kolay olabileceğini elbette düşünmek istemiyorlardı. Ama Mustafa Kemal bunu biliyor ve bu talihsiz sonuçtan çok üzülüyordu. Fikriye'nin istediği de belki buydu işte. Sevgisinin, aşkının, terk edilmişliğinin bedeli. Kendi kendiyle hesaplaşmalar. Mustafa Kemal'in belki de Sakarya Savaşı'ndan beri yanından hiç ayırmadığı kırmızı maroken kaplı bir defteri vardı. Yakın arkadaşlarından Doktor Adnan adı var, çok iyi bildiği bir not defteriydi bu. Askerlik etkinlikleri bitip politik etkinlikler ve inkılap atılımları başladığı zaman durumlar adam akıllı karışmış, Mustafa Kemal'in Halide Hanım'a bundan sonra birbirimizi yiyeceğiz diye çok önceden haber verdiği döneme girilmişti. Ortalık kaynıyordu. Bazıları Mustafa Kemal'in her ettiğinde, her dediğinde ya bir kasıt, ya bir yanlış, ya da başarısızlık arıyor, bunca kan, bunca eziyet ve güçlük sonunda ulaşılan bağımsız Türkiye imajı ve umudu neredeyse kayboluyordu. Karşı gruplar Mustafa Kemal'in bu politik etkinlik döneminde asla başarılı olamayacağını iddia ediyor, hatta bunu bekliyorlardı. Onlara göre Gazi, olayların sürüklemesi sonunda politikaya girmişti. O iyi bir askerdi ama iyi bir politikacı değildi. Doktor Adnan Bey bu varsayıma katılmamış ve şöyle demişti o günler. Mustafa Kemal daha Harp Akademisi talebesiyken siyasete girmiştir. Ve şimdi kurduğu Halk Fırkrası'nın hazırlık notları onun kırmızı maraken kaplı not defterine ta Sakarya Savaşı günlerinde yazılmıştı. Mustafa Kemal demek ki savaşın en hızlı günlerinde çadırına çekildiği zaman bile savaş bitiminde kuracağı yeni düzenin hazırlıklarıyla uğraşıyordu. Ne var ki Milli Mücadele Hareketi'nin lider takımının özellikle Cumhuriyet'in ilanından sonra ve o dönemde alınan önemli kararlar ışığında halifeliğin saltanattan ayrılması, sonra büsbütün kaldırılması, Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanlığı, sonra Halk Fırkası Başkanlığı, eğitim-öğretim konusunda yenilik yasaları ve kararlar, tekkelerin zaviyelerin kapanması ve bunun gibi. Tehlikeli bir yol ayrımına geldikleri de bir gerçekti. Mustafa Kemal'in arkadaşlarından oluşan bu lider takımının önemli bir bölümü az bir zaman sonra Halk Fırkası kadrosu içinde yer alamayacaklarını açıklayarak Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'ni kurdular. Başta Rauf Orbay Bey ve Rafet Bele Paşa olmak üzere bazı kumandanlar hareket halindeki yeni cumhuriyetin hemen her atılımından alınıyorlar ve kendilerinin dışlandığını iddia ederek yeni rejimin oturmasını, yerleşmesini zora sokuyorlardı. Aslında Mustafa Kemal bu gidişata üzülüyor, sıkılıyor, sorunu ortalığa iyice yayılıp güven kaybına neden olmadan çözümlemek istiyordu. Ama insanların mizacı diye de bir gerçek vardı ve onun çevresinde gelişen olaylara her yakını kendi mizacı açısından bakıyordu. Ufak ufak belirtiler, siviller ve askeri kökenliler gibi bir ayrımın keskinleştiğini gösteriyordu zaten. İzmir'den Ankara'ya dönüşünden iki gün önceki olaylardan da bu kokuyu almıştı Gazi. İçişleri Bakanlığı Ankara'dan İzmir'e bir haber uçurarak bir suikast ihtimalini haber vermiş, gerekli önlemleri aldırmadan yola çıkılmamasını kesinlikle öne sürmüştü. Son gece 22 Şubat, kendisini Göztepe'deki evde ziyarete gelen Ali Fuat, Fevzi Çakmak, Cevat ve Kazım Karabekir paşalarla bir süre sohbet edip eski günleri yad eden Mustafa Kemal, bir ara Ali Fuat Paşa'yı yan odaya alarak Ankara haberini ona anlattı. Özel trenin gidiş saatini gece yarısına aldırdığını, istasyona uygun görürse onun arabasıyla gitmek istediğini söyledi. Ali Fuat bu habere kesinlikle inanmamış, hiçbir vatandaşın aklına size karşı bir hainliğin gelmeyeceğinden kesinlikle eminim. Ama şahsıma ait emirleriniz derhal yerine getirilecektir demişti. Mustafa Kemal o gece Latife Hanım'a İzmir'de kalması için çok ısrar etti. Latife bunun nedenlerini anlayamıyor ve yorumlayamıyordu. Çok üzülmüştü. Yoksa artık beni istemiyor musunuz diye üzüntüyle sorunca, paşa karısını daha fazla üzmemek için kesinlikle hayır diye yanıt verdi ve küçük bir terslik oldu dedikten sonra olayı en basite indirgeyerek Latife'ye aktardı. Genç kadının cevabı kesindi. Benim yerim şartlar ne olursa olsun sizin yanınızdadır paşam. Böyle bir sebeple İzmir'de kalamam. Asla kalamam. O sabah Çankaya Köşkü'nde Latife'nin en sevdiği sarı salonda yere oturmuş Jolly adlı köpeğinin yavrularıyla oynarken Mustafa Kemal bunları tane tane düşünüyor, belki de içinden onun bu yiğit davranışını hiçbir zaman unutamam diyordu. Jolly Mustafa Kemal'in o sıra en sevdiği köpeğiydi. Onu Yalova'da bir seyyar fotoğrafçıdan 50 lira gibi yüklüce bir paraya satın almıştı bir gün yoldan geçerken. Yavrular Gazi'nin avuçları içinden kayıp halıya düşüyor, sonra yine onun sıcak ellerine sığınıyordu. Latife bu sevgi gösterisiyle ilgilenmiyordu pek. Bir şey okuyordu. Paşanın sevdiği her şey ne olursa olsun onun ilgi alanı içine girmemeliydi. Çünkü huzuru kaçıyordu o zaman. İşte tam bu sırada bu sevgi gösterisine karısını da davet etmek isteyen Mustafa Kemal seslendi. Fikriye gel şunlara bak gel. Belki de Latife yerine Fikriye dediğinin farkında bile varmamıştı o an. Kafası öyle karışık, yüreği öyle dar, içi o kadar yorgundu. Ama Latife Hanım bir öfke şimşeği gibi kocasının karşısına çıkıverdi o anda. Sordu. Ne dedin? Fikriye mi? Ne Fikriyesi? Mustafa Kemal toparlanıp kalkmıştı yerden. Yavrular pantolon paçalarındaydı şimdi. Çok affedersin Latife, dilim sürçtü. Zavallı kadını unutamıyorum bir türlü. Lütfen kusuruma bakma. Ama o sıra bir öfke heykeli gibi karşısına dikilen kadının özür filan kabul edecek hali yoktu. Ateş püskürüyor, bağırarak ağzına her geleni söylüyordu. Bu annesinin uşakizade öfkesi dediği kriz anıydı işte. Sonunda Gazi, benimle bu tonda konuşmana müsaade edemem dedi ve salonu terk etti. Mustafa Kemal ilk kez o gece karısını köşkte yalnız bırakarak eski karargahına Kalaba köyündeki ziraat mektebine gitti. Yanında yakın arkadaşlarıyla birlikte. Bundan sonraki dönemde bu kaçışlar zaman zaman yinelenecekti. O sabah istasyon binasında öğleden sonra da mecliste yoğun çalışmalara gömüldü. Latife yelkenleri suya indirmeden onu görmek istemiyordu. Ama bir kez daha evdeki hesap çarşıya uymayacaktı. Çünkü Latife Hanım İzmir'e telgraf çekerek Muammer Bey ile Adeviye Hanım'ı Ankara'ya çağırmış, Yaver'de durumu paşaya arz etmişti. Bu davetin Mustafa Kemal'den habersiz yapılmasının özel bir anlamı olmalıydı. Böyle düşünmüştü Gazi. Ertesi gün Mustafa Kemal köşke geldiklerini öğrenir öğrenmez Muammer Bey ve eşinin yanına giderek onlara hoş geldiniz dedi ve teşrifinizi şimdi haber aldım diye açıkladı. Muammer Bey saygıyla Latife'nin hastayım diye bildiren telgrafını alınca diye anlatırken Gazi, gerçekten mi? Hasta mısın Latife diye karısına döndü. Muammer Bey ve Adeviye Hanım şaşırmıştı. Zor durumda kalan Latife Hanım, benim hastalığım sizden dolayı gibi şeyler söylemeye çalışırken Mustafa Kemal, anlaşılan benden şikayetleriniz var deyip yürüdü ve alel usul akşama yemekte görüşürüz dedi. Annesi ve babası Latife'yi uzun uzun dinlediler. İkisi de şaşkınlık içindeydi. Ne diyeceklerini bilemiyorlardı. Kızları kimle evli olduğunu hiç anlayamamış mıydı yoksa? Bu evliliği o kendisi istememiş miydi? Başlangıçta başta annesi olmak üzere hemen her yakını onu uyarmış, bu evliliğin nasıl bir ateş oyunu olacağını ona anlatmamış mıydı? Büyük anne sık sık Latife, Kurbüs Sultan ateşi suzan diye onu hatırlatmamış mıydı? Yani sultana yakınlık en yakıcı ateşe yaklaşmakla eş değerdedir diye. Tevfik Rüştü enişte sen bir erkekle değil bir milletle evleniyorsun diye ona gözdağı vermemiş miydi? Peki şimdi ne oluyordu? Adeviye Hanım bunları soruyor. Latife kalbim senden yana sana hak veriyor ama aklım paşadan yana ona hak veriyor diyordu. Ne var ki genç kadın konuşmuş içini boşaltmış ferahlamıştı artık. Neredeyse eski keyfini bulmuştu, yüzü gülüyordu. Annesini, babasını bu keyifle yolcu etti. Paşasıyla ilişkileri düzene girmişti. Latife Hanım yine onun çevresinde pervane gibi dönüyordu. Zaten öfkesi tepesine attırmadığı zamanlar Latife kadar makul, ılımlı, anlayışlı ve dengeli olabilmek her kişinin kârı olamazdı. Ama paşa, karı koca arasındaki bir çakışmanın böyle İzmirlere kadar ulaşmasını anlamadı bir türlü. Bu ancak çatışan iki kişinin çözümleyebileceği bir olaydı onun için. Ne var ki o sıra Mustafa Kemal'in kişisel sorunlarıyla uğraşacak bir saniye vakti yoktu. Gerçekten yoktu. Genç Cumhuriyet çok tehlikeli günler yaşıyordu. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, yani anayasa, 20 Nisan 1924'te meclisten geçti. Şimdi inkılapları daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekti. Ama Mustafa Kemal'in yakın arkadaşları o sıra en az Latife Hanım kadar onu yoruyor ve de düşündürüyordu. Karısını nasıl seviyorsa ve ona nasıl ihtiyacı varsa, arkadaşlarına da öyle ihtiyacı vardı, onları seviyordu. Şu nokta iyice açığa çıkmıştı artık. Arkadaşlarından bazılarıyla çok önemli ilkelerde çok önemli anlaşmazlıkları vardı. Onlar yapısal değişikliklerin bir kısmına razı olabilirlerdi ama yeniden yapılaşmaya, imparatorluk, halifelik gibi kavramlardan büsbütün vazgeçmeye kesinlikle razı değillerdi. Mustafa Kemal'in kararlı tavrını onun her şeyi kendi çıkarlarına göre biçimleme olarak alıyorlar, buna izin vermek istemiyorlardı. Ali Fuat Paşa'nın dediği gibi onlar o güne kadar ellerinde tuttukları köprü başlarını bırakmak istemiyorlardı. Bu düşünce ve zanlarla bir gün Ali Fuat Paşa Mustafa Kemal'in karşısına dikilmiş, fikir ve inanç birliğinde anlaştığı ve onu destekleyen kişileri ima ederek "Senin şimdiki apotraların kim?" diye sormuştu. Apotra, İsa peygamberin havarilerinin adıydı. Bu ve buna benzer sitem ve tarizler gazinin yüreğini acıtıyordu artık. Her an savunmada olmaktan yorulmuştu. Ayrıca İstanbul gazetelerinin bazıları da Hüseyin Cahit'in Tanini, Velid Ebu Ziya'nın Tevhid-i Efkarı, Mustafa Kemal'in niyetlerinden pek emin değillerdi. Falih Rıfkı Akşam'da, Yakup Kadri İkdam'da onu kesinlikle tutuyorlarsa da, bütün bunları, yani onu üzen, sıkan, yoran sorunları Mustafa Kemal artık Latife Hanım'la pek konuşamıyor, içini birine boşaltamıyordu. Meclisin açılışının 4. yıl dönümünde Hakimiyet-i Milliye gazetesine bir beyanat vermiş, bir yıl önce nasılsa bugün de aynı hislerle doluyum diye değişmediğini anlatmaya çalışmıştı. Halden eminim, gelecekten eminim demişti ve adeta topluma güven vermek istercesine bugün nasılsa yarın da öyle olacaktır diye Cumhuriyeti yüreklendirmeye devam etmişti. Her şeye rağmen Mustafa Kemal yine de Latife Hanım'la arasındaki anlaşmazlıkları kaldırmaya özen gösteriyordu. O kadar ki bir ara Muammer Bey'in kendisine bir ticari şirkette ortaklık önerisini bile hoşgörüyle karşıladı ve bunun Latife'yi de memnun edeceğini düşündü. Ama olayı havale ettiği o zamanlardaki İmar ve İskan Bakanı Celal Bayar Bey bu öneriyi birçok yönden sakıncalı görerek bir formül bulmayı arkadaşı Muammer Bey'e vaat etti ve bir süre sonra ortak bir şirket yerine bir banka kurulabileceğini gerekçesiyle birlikte Mustafa Kemal'e açıkladı. Bu açıklama 26 Ağustos 1924'te kurulan İş Bankası'nın çekirdeği olacaktı. 26 Ağustos 1924'te Ankara'da ilk kez Muallimler Birliği Kongresi toplanıyordu. Bu kongrede yine ilk kez kadın ve erkek öğretmenler yan yana oturacaklardı ve kaç göç olayı böylece toplumsal hayattan silinme yoluna girecekti. Ama belli bir yobazlar takımı kongrenin yapılacağı bina önünde patırtı çıkartmaya kalktı. Ayıptır, günahtır diye bağırırlarken içlerinden biri Çankaya'ya Mustafa Kemal'e başvurmayı ve durumdan şikayet etmeyi önerdi. Yobaz takımı yola koyuldu. Mustafa Kemal'in yaverlerine haber ulaştırılmıştı. Yaverler telaş içinde durumu paşaya arz ettiler. Ama paşa hiç telaşlanmadı. Bırakın gelsinler diye emir verdi. Gelenler aynı dar kafalılık ve dar görüşle ve de hep bir ağızdan konuşmaya başlayınca Mustafa Kemal onları belli bir hoşgörüyle dinler göründü. Sonra birden "Durun bir dakika," dedi. "Yani siz kadın muallimler erkeklerle aynı salonda oturamaz mı demek istiyorsunuz? Neden? Yoksa siz kadınlarınızın iffetinden ve namusundan emin değil misiniz? Nasıl olur bu? Onlar bizim anamız, kardeşimiz, eşimiz. Ayıptır bu sizin yaptığınız. Kongre bütün muallime hanımlara açıktır. Birlikte yapılacaktır. Utanmıyor musunuz siz? Buraya kadar gelip bunları nasıl anlatıyorsunuz? Hemen çıkın gidin buradan. Hemen. Kongre az sonra başlayacak. O sıra köşkte hava yumuşaktı. Latife Hanım'la günler gene bir anlamda sıcak, hoş, esprilerle dolu geçiyordu. Mustafa Kemal ve Latife Hanım işte bu hava içinde 28 Ağustos 1924 günü trenle Dumlupınar'a gitmek üzere yola çıktılar. 30 Ağustos Başkumandanlık Muharebesi'nin 2. yıl dönümü kutlanacaktı. Yapılan törende Mustafa Kemal Dumlupınar'ı genç Türk Cumhuriyeti'nin temeli burada atıldı diye değerlendiriyordu. Dumlupınar'dan Afyon Eskişehir yoluyla Bursa'ya gelindi. 11 Eylül Bursa'nın kurtuluş bayramıydı. Yolcular bu bayramı Bursalılarla birlikte kutladıktan sonra Mudanya'ya geçtiler. 12 Eylül sabahı Hamidiye kruvazörü onları aldı ve İstanbul'a doğru yola çıktı. Gazi İstanbul'da yalnız bir gece kaldı. Karadeniz gezisi böylece başlıyordu. Giresun, Trabzon, Rize, Ordu, Samsun illerini içine alan bu gezi 10 gün sürdü. Hemen her ilde belediyeler, halk fırkası şubeleri, vilayet merkezi, öğretmen okulları başta olmak üzere çeşitli kuruluşlar ziyaret ediliyor, konuşmalar yapılıyor, davetlere, ziyafetlere gidiliyordu. Hamidiye kruvazörü Eylül'ün 15'inde Giresun'dan Trabzon'a geldi. Kurtuluştan sonra paşanın bu Trabzon'a ilk gelişiydi. Rıhtımda yine görkemli bir karşılama töreni, yine sarılmalar, kucaklaşmalar, elini yüzünü öpüp okşamalar, yine Latife Hanım'ın bu heyecanlı karşılamayı kaldıramayan yüreği. Ve sona yine halk fırkasının, belediyenin, vilayetin, öğretmen okullarının ziyaret edilmesi, davetler, ziyafetler, konuşmalar. Trabzon'a geldiklerinin ikinci günü Erzurum valisinden gelen bir telgraf, Mustafa Kemal'in birlikte olduğu heyetin, daha doğrusu bütün memleketin keyfini kaçırıyor. Erzurum ve yörelerinde büyük bir deprem olmuş. Bu nedenle doğal olarak programda değişiklikler yapılıyor, önce gerekli yerlere gerekli telgraflar çekiliyor. Mustafa Kemal Erzurum'a gitmekte kararlı. Latife'ye isterse ona eşlik eden hanımefendilerle birlikte Ankara'ya dönebileceğini söylemiş ama genç kadın kocasının önerisini bir kez daha reddederek onunla birlikte olmak istediğini yinelemişti. Yola devam edecekti. Çünkü Mustafa Kemal'i seviyordu. Koşullar ne olursa olsun onu yalnız bırakamazdı. Ama yol boyu onun içini yiyip bitiren bir endişesi de vardı. Ben onu böylesine seviyorum ama acaba o da beni birazcık olsun seviyor mu? Artık bu sorunun yanıtının evet elbette gibi olumlu ve emin bir yanıt olacağından %100 emin değildi. Hiç değilse eskisi kadar emin değildi. Emin olduğu şey Mustafa Kemal'in onu asla terk etmeyeceği, ondan boşanmayacağıydı. Gerçi o büyük Fikriye Hanım kavgasında Mustafa Kemal ona İzmir'e annenin yanına gitmeyi hiç düşünmüyor musun diye hatırlatmıştı. İhtar biçimindeki bu ciddi hatırlatma Latife'yi sürekli sancılar içinde bunaltan bir sorun olmuştu. Genç kadın böyle bir ihtimalin gerçekleşeceğine bir gün önemsiz bir posta kolisi gibi İzmir'e gönderileceğine kesinlikle inanmıyor, imkansız bu diyordu. İmkansız çünkü onun bana ihtiyacı var. Bensiz olamaz artık, imkansız. Çankaya Köşkü'nde bir gece imkansız gibi görünen bu konu Latife Hanım tarafından hüzünlü bir atmosfer içinde açılmış ve genç kadın düşündüklerini paşaya söylemişti. O, Mustafa Kemal'in bir gün kendisini terk edebileceğine asla inanmıyordu. Yapamazdı bunu. Mustafa Kemal her ne kadar karar verirsem yaparım Latife diyorsa da. Peki nasıl yaparsınız? Şu zile basarım, Katibi Umumi Bey'i çağırırım, Tevfik Bıyıklıoğlu, Anadolu Ajansı'na iki satırlık bir not yazarım. Talak kararımı bildiririm. İşte hepsi bu kadar. Bu kadar demek. Latife böyle diyor ve bu serinkanlı açıklama aklından hiç çıkmıyordu. Başının üstünde Demokles'in kılıcı gibi sallanıp duracaktı bu açıklama demek. Duruyordu da. her zaman her koşulda yalnız. Ertesi gün Hamidiye kruvazörünü erkenden Rize'ye doğru yola çıkıyor. Oradan Giresun ve Ordu üzerinden Samsun'a varılıyor. Samsun'dan Erzurum'a olan yol otomobille alınacaktır. Bu yolculukta da Mustafa Kemal'in Kılıç Ali ve Salih Bozok Bey'i kendi arabasına davet etmesi ve siz benimle gelin demesi Latife Hanım'ın canını sıkmıştı. Sıkmıştı çünkü Gazi'nin bu çağrısını şöyle yorumluyordu genç kadın. Demek ki benimle yalnız kalmayı artık hiç istemiyor. Demek ki benimle paylaşmak istediği hiçbir şey yok. Geceler mi var? Evet var ama onca yorgunluktan sonra canlarını her sefer hiç alışık olmadıkları yeni bir odadaki yeni bir yatağa attıklarında artık ikisinde de konuşup halleşecek mecal kalmıyor. Hele Mustafa Kemal, bir tanrı lütfu olarak sanki koşullar ne olursa olsun başını yastığa koyar koymaz uykunun o ılıman karanlığında kaybolup gidiyor.